Bu kitap, 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Düğümlere Üfleyen Kadınlar. Yazarı Ece Temel Kur'an. Türü roman. Everest Yayınları 3. basım Nisan 2013. ISBN numarası 978-605-141-606. Bu kitap 471 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Kasım 2013. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Amira, bize kadınları nasıl seveceğimizi anlatan bir kitap lazım. Yoksa hep böyle şapşal ve kavruk kalacağız. Bize kadınların nefesini genişletecek, o nefesin rüzgarına yelken açmamızı öğretecek bir kitap lazım. Yoksa biz ne kadar sevilsek tamir olmayız. Bir kadının kalbini fena kırmış bir adam. O adamı öldürmek için çölü geçmeye göze almış 4 kadın. Düğümlere üfleyen kadınlar bu yolculuğun romanı. Ne kadar sevilse de tamir olmayan o yaralı coğrafyada Orta Doğu'da geçiyor. Saraylar devrilip meydanlar dolarken sorular kalıyor geriye. Her yola en az bir soruyla çıkılır çünkü. Bir kadın ya da bir ülke nasıl sevilir sahiden? Ece Temel Kur'an. 1973 İzmir doğumlu. Bornova Anadolu Lisesi'ni 1991'de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1995'te bitirdi. Gazeteciliğe 1993 yılında Cumhuriyet'te başladı. İlk kitabı Bütün Kadınların Kafası Karışıktır 1996'da yayımlandı. Aynı yıl Alman hükümeti tarafından yılın gazetecisi seçildi. 1997 yılında Oğlum Kızım Devletim Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri adlı araştırma kitabı yayımlandı. Avukatlık ruhsatnamesini aldı ve bu mesleği henüz hiç icra etmedi. 2000'de Milliyet'te köşe yazarlığına başladı. 2002'de İç kitabı ve Kıyı kitabı yayımlandı. Dünya Sosyal Forum sürecini izlemek için 2003'te Arjantin'e ve Brezilya'ya, 2004'te Hindistan'a gitti. 2004 yılında gazete yazılarından oluşan içeriden ve dışarıdan kitapları yayınlandı. Savaş karşıtı yazıları sebebiyle Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Barış Kalemi ödülünü aldı. Biz Burada Devrim Yapıyoruz Senyorita 2006 adlı kitabıyla Türk Tabipler Birliği'nin Düşünce ve Demokrasi ödülünü kazandı. Ne anlatayım ben sana? Kitabı 2006'da Ağrının Derinliği 2008'de yayınlandı. Ağrının Derinliği İngilizce olarak Deep Mountain Across the Turkish-Armenian Divide adıyla Verso yayınları tarafından İngiltere ve ABD'de yayınlandı. Kıyı kitabı ise Book of the Edge adıyla Boa Editions tarafından ABD'de yayınlandı. 2010-2011 yıllarında Habertürk'te Kıyıdan adlı köşesinde yazdı. Aynı dönemde Habertürk TV'de Kıyıdan adlı programı hazırlayıp sundu. 2010 yılında ilk romanı Muz Sesleri, 2011 yılında ikinci yarısı, 2012 yılında Kayda Geçsin kitapları yayınlandı. Muz Sesleri bu yıl içinde 7 dilde yayınlanmayı bekliyor. Al-Akbar, The Guardian, Le Monde Diplomatique, Global Voices, New Left Review, New Statesman da yazdı. www.ecettemelkuran.com, www.facebook.com/ecettemelkuran, @etemelkuran. Ayşe'ye, ah sensiz olmaz. De ki, tüm yarattıklarının bastırılmış dürtülerin, nefisleri kışkırtan cazibenin, nefasati filugat, düğümleri üfleyen kadınların şehrinden ve kıskançlık ateşiyle yanıp duran hasetçinin şehrinden yarılarak ortaya çıkanın Rabbine sığınırım. Felak Suresi 1 ve 5. Ayetler, Yaşayan Kur'an, Türkçe Meal ve Tefsir, İhsan Eli Açık. İzleyici, geçmişin etrafına demir bir kabuk örülmesini hoş karşılamıyor artık. Bir erkek yaparsa belki biraz daha kabul görür ama kadından bekledikleri bu değil. Romancının romanı J.M. Kozde. Hakikati anlat ama bükerek anlat. Emily Dickinson. Tunus. Kaçıyoruz. Saatte 140 kilometre hızla Tunus'un güneyine doğru giden beyaz bir arabanın arka koltuğunda ortadayım. Solumda sarı peru başından kaymış, taş kesmiş esmer bir kadın, öteki tarafımda bacağını durmadan sektiren, kel başını beyaz bir başörtüsüyle saklayan başka bir kadın. Arabayı sol gözü olmayan ihtiyar bir adam sürüyor. Ön koltuktaki beyaz saçlı, eflatun ipekler giymiş yaşlı kadın ise son derece rahat, pencereyi açıp yüzünü rüzgara veriyor. Kel kadın, "Nereye gidiyoruz?" diye soruyor. Yaşlı, "Güneye," diyor. Kel kadın kızgın ısrar ediyor. "Ne kadar güneye?" Yaşlı kadın cevap veriyor. "Epey." Oysa ben biraz önce İstanbul'a gidiyordum. Şimdi ise hayatımın en muhteşem ve en korkunç yolculuğuna çıkıyorum. Hikayenin nasıl başladığını hatırlıyorum ve bugün bile inanamıyorum. Birinci bölüm. Uyumaya kararlıyım. Fakat terliklerin sesini duydum otelin taş merdivenlerinde. Çıplak ayakların deri terliklere yapışıp ayrılırken çıkardığı sesi duydum. Onca düğün patırtısına rağmen üstelik. Tiz zılgıtlar ve havai fişekler arasında. Kadındı muhakkak. Hafif ve gençti. Sonra bir kadın daha tırmandı merdivenleri. Duydum. Onun ayaklarının ne kadar küçük olduğunu duydum. Gecelik giydiklerini, kumaş sesini duydum. İnce, pamuklu. Geceliklerin boyunu, adımlarının darlığından etek genişliğini bile duydum ve muhakkak beyaz olduklarını. Fakat hayata bulaşmak istemediğim bir gece. Gazetedeki işimden atılmışım. Tadım yok. Sadece mağlup değil, aynı zamanda açım. Çünkü resepsiyondaki kızın yanlış yaptığı kayıt işlemlerine gösterdiğim tepkinin intikamını aldığını geç anladım. Gecenin bir vakti, "Tabii, tabii," dedi. Gözlerinde aslında şeytani olduğunun sonra farkına vardığım boş bir bakışla. Küçük gerilimimizden sonra bu saatte eski şehrin içinde açık bir lokanta var mıdır diye sormuştum. Tabii tabii demişti kız da. Böylece eski şehrin zifiri karanlık labirentinde kayboldum. Gölgeler çıkıyor her dehlizden. Tanımadığım bir şehre gece vardığında muhakkak yanlış yöne yürüyüp gördüğün türden gölgeler. Sabah kalktığımda tam aksi yöne yürüseymişim şehrin kalbine varacakmışım diyeceğim biliyorum. Ama gece yolcusunun kör talihini kandırmak mümkün değil. Adımlarıyla beni nişan alan gölgelerden güç bela sıyrılıp Dar El Medine Oteli'nin penceresi kesinlikle yanlış tarafta olan odasına zor attım kendimi. Suudi kanallarında bol Kur'an-ı Kerim'i nafile bir gezinmeden sonra internette çalışmayınca ve odanın içinde vızıldayan tek sivrisineğin de öldürülemeyeceği kesinleştiği için uyumaya kararlıyım. İşte terliklerin sesini tam o sırada duydum. Bir kahkaha. Bir geyik önümden geçti sanki. Öyle hop ettirici. Kadınlardan birinin ayağını leylek gibi bacağına dayayışını duydum. Çünkü terliği ayağının altından ileri sürükleyişini duydum. Kesintili konuşmaları duydum. Sonra otelin avlusunu saran sarmaşık yaseminlere dokundular. Bir tanesini koparışlarını duydum. Dallar çırpındı. İnsan gecenin seslerini ancak bir maceraya ikna olmak istediği zaman bu kadar uzun dinliyor herhalde. Havalandan iki taşın arasında aldığım viskiyi sıkıştırdım koltuğumun altına. Üçte bardak taktım parmaklarıma. Adımlarım yaklaşınca sustular. Eski bir Tunus malikanesinden bozma, Dar El Medine Oteli'nin beyaz, alçak duvarlı terasında iki kadın alçak beyaz duvarlara dayanmış duruyorlar. Kalçalarını geriye doğru çıkarmışlar, dirsekleri alçak beyaz duvarda. Karşılaştığımız anda hepimizin yüzünde turistlerin yabancılıklar için af dileyen o şapşal gülümsemesi. Gecelikleri beyazdı ve evet daha kalçalı, daha rahat, daha işveli görüneni bir ayağını bacağına dayamıştı. Leylek gibi. Uyutmuyor gürültü dedim. Herkesin dünyanın alt tarafından olduğu kesin olmasına rağmen nerenin Arapçası ile konuşulacağı konusunda zorluk çıkarmamak için İngilizce "Düğün yüzünden değil mi?" "Buyurun," dedi kalçalı. "Buyurun," diye tekrar etti öteki. Her ikisi de Arapça. Tek bir kelimede anlaşıldı nereli oldukları. Kalçalı, ufak tefek, şen şakrakça olanı Tunuslu çünkü dişil ek koymadı sözcüğün arkasına. Diğeri daha sert aksanlı konuşuyor, Mısırlı. Mısırlı olan efeli bir şey, hafif alacakaranlık, esrarlı, erkekse düz bir vücudu var, uzunca. Tunuslu olan daha tatlı hanımcık kadınsı. Bir havai fişek patlayınca tanışmanın otomatik gevezeliklerine gerek kalmadı. Bakmak için yaklaşıp beyaz alçak duvarın üzerine koydum bardakları. İkisine de baktım. Evet, Herkes viski içiyor. Düğün pek görünmüyor buradan, dedi Efe mısırlı. Şu tarafta, diye gösterdi şakrak Tunuslu. Düğünün nerede olduğunu tam göremeyince, Tunus'ta böyle bir acayiplik var galiba, dedim. Hiçbir teras ötekinden görünmüyor mu ne? Öyledir, dedi kalçalı Tunuslu. Bizim memlekette böyle bir mimari deha var. Her nasılsa birbirinin içinde yaşayıp birbirinden saklanmayı başarıyorlar. İkisinin de yüzüne doğru dürüst bakmadan düğüne bakmaya çalıştım. Böylece onlar benim yüzüme bakabildiler. Epey sarkınca düğün hemen hepsine yukarıdan baktığımız kare ya da dikdörtgen şeklindeki teraslardan birindeydi. Renkli ampullerin kordonlarıyla asimetrik dilimlenmiş bir teras görüntüsünün içinde dans eden olgun kadınlar ve her zılgıttan sonra utanarak, gülüşerek kınalı elleriyle yüzlerini kapatan bakire kızlar. Gelin satenden dev tuvaletiyle düşman saflarına inerken gafil avlanmış bir paraşütçü gibi ümitsizce teslim. Etrafında dans edenler, şölende yiyecek gösterişli bir hayvan bulmuş yerler kadar mutlular. Gelin pek mutsuz, ilk gece korkusu galiba, dedim, laf olsun, torba dolsun. Tunuslu olan bir kahkaha attı. Odadan duyduğumun aynısı. Ben de onu söyledim az evvel, dedi. Canı çıkacak bu gece. Şok terapi. Mısırlı biraz rahatsız güldü. Eskiden Tunuslu Yahudiler arasında gelini gerdek gecesinden önce 20 gün hiç kıpırdatmadan yedirip içirip şişmanlatmak geleneği oradan geliyor olabilir. İlk gecenin zorlu koşullarına direnebilsin diye. Tunuslu'nun aralarında varmış gibi hissettirdiği samimiyetin var olmadığını belirtmek için de ekledi. Biz de şimdi tanıştık. Es verdi. Tunuslu'nun adını unuttu belki. Sen neredensin, dedi ciddiyetle. Tunuslu bu mesafe imasını geçiştirmedi. Yeni tanıştık ama sanki önceden bilirmişiz gibi birbirimizi. Mısırlı aldırmadı, devam etti bana sormayı. Gazetecisin galiba. Anlaşılıyor mu gecelikle de, dedim. Tunuslu abartılı bir kahkaha ile. Yok, sadece iç çamaşırı zevkin anlaşılıyor aslında. Sustum. İnce bir gerginlik. Sevmiyorum bu müstehcen samimiyeti. Fakat baktım Tunuslu'nun pek umurunda değil. Daha seviyeli bir samimiyet için Mısırlı'ya döndüm. Öyleydi, dedim. Şimdi işsizim. Yine de Arap Baharı üzerine bir kitap yazarım belki, diye geldim. Mısırlı ile konuşuyorum sadece. Sen de akademisyen olabilir misin acaba? O zaman işte okuldan eve dönerken çok komik bir şey olmuş da gülmüş bir kız çocuğu oldu. Baktım zayıfına inat bir kasılması vardı. O dağıldı biraz. Başını öyle bir kalender salladı. Erkeksiyle çocuksu arası. Artık tam anlamıyla tanışmışız gibi. Meryem ben, dedi. Bugün geldim Tunus'a ve evet, Kahire Amerikan Üniversitesi tarih bölümü efendim. Tunuslu'nun etli butlu samimiyetine sinirim sürse de ona da bir şans vereyim, dedim. Sen de akademisyen değilsin herhalde. Sadece ben de bu gece geldim, dedi, New York'tan. Viski bardağına yapıştırıp dudaklarını gülümsedi, meraklı sessizliği uzattı biraz. Sonra daha da ballandırmak için kendi açılış sahnesini sadece ismini neonlu harflerle söyleyip sustu. Amira ben. Bir havai fişek daha patladı. Baktık. Şehir gökyüzünden siyah ve dikdörtgen terasların oluşturduğu dev bir kare bulmacaya benziyor olmalıydı. Kare bulmacanın beyaz karelerinden birinde düğünün ilk harfi duruyor. D, Ü, yumuşak Y, Ü, N sözcüğünün tamamlanabilmesi için başka terasların ışıklarını yakması gerekiyordu. Biz üç kadın kimsenin kafa yormayacağı karanlık karelerden birinde duruyorduk. Bu çakır keyif kare içinde birbirimizin yüzünü havai fişekler ancak en parlak noktaya ulaştığında bir anlığına görüyor, sonra gökyüzünden yeryüzüne, yüzümüzden karnımıza kadar akan ışıkla omuzlarımıza, göğsümüze, kollarımıza, bileklerimize tanık oluyorduk. Mısırlı Meryem, eğer bir gecelik giymiyor olsa genç bir oğlan çocuğu sanılabilirdi. Ve eğer ağzını açmasa kalın sesiyle insanda nasıl bir kudret hissi yarattığı bilinemezdi. Tunuslu Amira ise gecenin içinde balık gibi oynuyordu durduğu yerde. Ne zaman rüzgar esti, bir yeri öpülmüş gibi cilveleniyordu. Ben gelmeden aralarında oluşan dengeye göre Meryem buranın erkeği, Amira kadınıydı. Birbirine zıtlıkları mizaçlarını belirginleştiriyordu. Çıkmış seyrediyorduk alemi. Alemin bizi seyredemediği bir karanlık damda. Dev bir bulmacanın siyah karesinde caz cavlak saklanmıştık. Havai fişekler bitince aceleci bir merakla sordum Tunuslu Amira'ya. Sen niye otelde kalıyorsun? Alaycı acılı bir gülümseme aralığı verdi. Düğüne çevirdi başını. Büsbütün duygusuz, az önceki kahkahaları atan kadına ait olmayan robotik bir sesle. Babam öldü ve devrim oldu. Eve gidesim yok. Mısırlı Meryem Arapça, başın sağ olsun dedi. Ben bir şey demedim. Amira çenesini yukarı kaldırıp kabul etti dileği. Sonra topaç gibi kavrayıp sessizliği savurup döndürdü lafı. Böyle de acayip oluyor. Kendi şehrinde turist gibi. Başka biri gibi oluyorsun eve gitmeyip otele gelince. Kendi hayatına başka bir kapıdan girmiş gibi. İyi böyle. Başını salladı kendi kendine. İyi böyle, iyi böyle. O viskiden lüzumsuz sıklıkta yudumlar alırken Meryem, film durmuş da içine girmişsin gibi. Tunus'un mor gülü, dedi. Dur bakalım, bu da böyle bir gece, dedim içimden. İlginç adamlarla tanışmak, Paris birazdan bombalanacakmış gibi korkutsa da beni, ilginç kadınlarla tanışmak, La Strata operasında perde açılıyor gibi bir şükür duygusuyla doldurur içimi. Yine öyle oldu. Amira Meryem'e döndü. Senin burada işin ne, der gibi. Meryem gözlerinde renkli ampullerden minyatür bir düğün ile konuştu. Resmi olarak Kartaca'nın kurucusu Kraliçe Dido üzerine çalışmak için buradayım. Ama esasında ben de Kahire'deki kendi filmimden kaçıp geldiğimi itiraf edeyim. Her ikisi de Arap kadınlarının Şehrazat ezberinden mi kaynaklanır bilmiyorum. En meraklı yerinde yarım bıraktılar cümlelerini. Böylece çekildik karanlık karenin en karanlık noktasındaki perforje masaya. Beyaz geceliklerimizin askıları tenimize ayrıla yapışa, düşe kaldırıla, güldükçe ay ışığı parça parça başka yerlerinde yüzüm yüzüm gülüştük. Baldırlarımızdaki pütürlerle uğraştık, epey sarhoşlayarak. Resepsiyonist kız ile ilgili gülüştük. Otelin hücre tipi odalarına, düğünde oynayan kadınlara. Amira, Tunus'ta erkekleri taklit etti. Ona güldük biraz. Sonra Mısırlı ve Türkiye'li erkeklere. Bu tatlı rabarba deşifre edilip kağıda dökülebilseydi, belki de elimizde küçük bir kahkahalı Orta Doğu erkekleri ansiklopedisi olabilirdi. Sonra sustuk, nedense bir süre. Amira bütün bu süre içinde ne iş yaptığını söylemedi. Dikkatimi çekiyor bu mesela. Dedi Amira Meryem'e, sen Kahire'den neden kaçtın? Meryem bir anda anlatmaya karar vermiş bir kadın oldu. Kendi kuru akademisyen ciddiyetini Amira'nın gevşekliğine uydurabilmek için hiç kullanmadığı sözcüklerin yakasını acemice açmak gayretindeydi. Tatlım, ben bir halt ettim, biriyle yattım, bu sebeple huzurlarınızdayım. Amira balık eti bir tavuk gibi canına değsin hemşire diye çınladı. Meryem'in gövdesi konuşurken bir erkeğe dönüyor bir kadına. İkisinin arasında bir hıçkırıkta takılı kalıyor bazen. Anlatırken omuzlarını bir öne alıyor kalender bir erkek gibi, bazen geri atıyor bir kadın gibi. Amira memelerini masaya koydukça Meryem öne, Amira geri yaslandıkça o da aynen geri. Meryem bu mücadelesinden mecal buldukça konuşuyor, sesleri kazıyor boğazından. Yakın zamana kadar kardeşiniz saflığını saklıyordu. Yani şanslı bir adamla ilk gece için. Piyango epey devretmişti anlayacağınız. Ne bu abartılı argo, ne bu kederini yozlaştırma çabası yakışıyor ağzına. Bu laçka cümleler Meryem gibi efeli ve erkeksi bir kadın ağzından çıkınca dinleyende sadece rahatsızlık yaratıyor. Ama Amira'da başka türlü bir şefkat bilgisi olmalı. Derhal tedavi ediyor havadaki kekre tadı. Bizim de bir gelinimiz var yani. Amira'nın eli yanağındaki gülümseme kıvrımını ta kulağına kadar çekti. Gevşek, öbür eliyle kadeh kaldırdı. Çangur çungur tokuşturduk kadehleri. Meryem'in sözüyle tartamadığı için yozlaştırmaya çalıştı, kederi dağıldı böylece. Belli ki dünyayla başa çıkabilen ama kalbiyle baş edemeyen bir kadındı. Amira'nın bilinçli bir neşeyle seyrelttiği havaya girdi. Beceriksizce tutturduğu argo rotada devam etmeye karar verdi. 36 yaşındayım ahbap. Cambridge'de okudum. Princeton'da master ve doktora yaptım. Ve bir Müslümanım. İbadet eden türden yani. Diyeceğim o ki tatlım, vakit bulamadık bu işlere. Bir de tabii biliyorsun Mısır tutucu, Tunus gibi değil. Amira kahkaha attı. Hiç girme oraya, dedi, ama durmuyor kahkahası. Tatsız bir kahkaha. Kurdukları bu hafife alma oyunu giderek zorlaşıyor. Zira belli ki Amira'nın da geçiştiremediği bir şey var. Ve bu Tunus'la ilgili. Çok belli ki tutuculukla da. Meryem birden masadan geri çekildi ve ciddileşti. Sonra tahrir oldu. Geceliğin cebinden bir paket sigara çıkardı, devam etti. Tahrir olunca nasıl diyeyim, orası başka bir şeydi. Büyü gibi yani. Amira da kendini geri attı. Sanki duymak istemedi Meryem'in tahrirle ilgili, büyüyle ilgili anlatacaklarını. Oysa ben hikayesini ilk kez anlatırken dikkate alınmayan insanların aniden ölebileceğinden korkarım. Bir olmak gibi mi diye sordum. Aynen, bir olduk. İnsan kendinden çıkınca kadın erkek hep birlikte kardeşçe bir namaz gibi. Yıkanıp dua etmek gibi, sığınmak gibi diye devam ediyor Meryem. Başının üzerinde sihirli bir hülya fanusu oluşuyor konuşurken. Korku da kalmıyor tabii, günah kalmıyor. Öyle olunca ben de tahrirde bir gece... Yok artık dedi Amira, konunun gevşek kısmına gelince canlandı. Evet efendim deyip birkaç kez başını kalender salladı Meryem. Çadırda mı yani dedim. Sanki ben de aynı şey yapmışım da durumu etraflıca kavramışım tavrıyla. Meryem öyle çılgınca bir şey yapacak kadın gibi durmuyor aslında. Soysan çılçıplak, yine de içinden bir kadın çıkmayacak. Amira yine işin dalgasında basbayağı tahammülen meselenin rafadan tarafında. İyi miydi bari? Meryem bu kadar cıvıklığa dayanamadığı için bozuldu biraz. Cevap vermedi ona. Yaratmaya çalıştığı kabadayılığın mecburi istikametinde ilerleyip gülmeye çalıştı sadece. Mecburen gerilimin Florence Nightingale'i ben oldum derhal. Bakın ne diyeceğim, birkaç yıl önce bir yıl Beyrut'ta yaşadım ben. Annem de endişeli biraz, meraklı da. Bir ara görmeye gittim, mutfakta konuşuyoruz. Soruyor işte, ne yapıyorsun orada? Nasıl yani bu Araplar? Çok mu dinciler falan filan? Arap deyince Türkiye'dekilerin aklına ya Körfez Arapları gelir ya da bildiğin Kara Afrika. Kara Afrika'nın ne alakası var dedi Meryem. Öyle işte azizim. Neyse sonra ben anlatıyorum işte anneme. Anne işte bak Beyrut 3 aşağı 5 yukarı burası gibi. Arap öyle bir şey değil. Arap şeyle sadece dua okunmaz, sevişilir, politika yapılır falan filan. Siyasi durumlardan bahsediyorum. 60'lardan başlayan Arap solu tarihini anlatıyorum vesaire. Babam girdi içeri çekirdek yiyerek. Tabii canım dedi, çağdaş Araplar da var. Gülmeye başladılar. Siz de pek çağdaş Araplarsınız arkadaşlar deyince daha çok güldü ikisi de. Böylece anlaşıldı ki alttan alta yürüyen kabadayılıklar, laçkalık girişimleri, hafif meşreplik denemeleri, güç dengesi arayışları bir kenara, herkes uzlaşmak peşinde. Kahkahalar silikleşirken Amira yol kenarında saygı duruşuna geçen bir gelincik kadar ani dikti başını havaya. Aa durun durun, o ne? Nefesimizi tuttuk. Düğün bitmişti, ses yoktu derken Amira sesleri burnuyla kokluyormuş gibi ayağa kalktı. Sesin nereden geldiğine karar verdiğinde terliklerini düğünün olduğu yere değil tam tersine sürükledi. Biz de ayak uçlarımızda terliklerimiz o tarafa. Amira otelin girişinin sol tarafında binaya bitişik bir evin terasına doğru sarktı sarktı. Evet işte orada dedi. Yaşlı bir kadın eli parmağında büyük zümrüt taşlı bir yüzük şarap bardağına uzandı. Bardağın yanında eski bir pikap duruyor ve Ümmü Gülsüm'den Aşk Köprüsü çalıyordu. Kadın bardağı her yudumdan sonra ağırdan ve titreyerek geri bırakıyor, el masanın üzerinde bardağı kavrayarak duruyor ve yüzük bardakta ağır ağır ritim tutuyordu. Amira şarkının sözlerini tükürüğüyle ağzında İngilizceye çevirerek dilinin üzerinden küçük badem ezmeleri çıkarır gibi tercüme etti. Gördüm sevenleri. Başlarına gelecekleri görmeyeceklerini gördüm. Aşık oluşlarını gördüm. Anlamadım, anlayamadım. Sonra sen çıka geldin. Sonra sen. Aralıktan kadının dirseğinden aşağısı görünüyor sadece. Kırmızı ojeli tırnakları. Zümrütlü parmak çakılı kalıyor bardakta. Şarkıdaki adam her çıka geldiğinde. Öyle baktık. Eskişehir bulmacasının bir siyah karesinden bir başka siyah karesine. Amira çeviriye devam etti genizlenen sesiyle. Aşıkları gördüm. Acemilerdi. Ben dedim, olamam böyle. Sonra sen çıka geldin. Sonra sen. Amira aniden bıraktı çeviriyi, derin bir iç geçirdi. Ah Ümmü Gülsüm. Kimlere, kimlere ezdi geçti bu kadın. En çok da Asmahan'a içlenirim. Ne kadındı. Saygı duyulmak için fazla güzel. Erkekleşmiş Ümmü Gülsüm'ü alt edebilmek için fazla zarif. Meryem şimdi dağılan düğüncüleri izliyordu. Bir tiyatro düzeninde vedalaşan kadınlara, kadınların kendi efe tavırlarına hiç benzemeyen küçük tavuk hareketlerine bakarak konuşuyordu. Ümmü Gülsüm'ün başka çaresi yoktu. Erkek olmaktan başka çare bırakmadılar ki ona. Nefret ediyorum Ümmü Gülsüm'den dedi Amira. Belli ki Ümmü Gülsüm'den başka her şeyden söz ediyordu. Meryem ezdi geçtin onun kabuğu aniden açılan kalbini güldü. Mısırlı İslamcı bir imam vardı. Mısır'ın İsrail'e 6 gün savaşında Ümmü Gülsüm yüzünden yenildiğini söylüyordu. Onun şarkıları bütün erkeklerimizi sarhoş edip yumuşatmışken nasıl savaş kazanılır diye bir konuşması vardı. Sanki Ümmü Gülsüm'ün o kalın sesi herhangi birini yumuşatabilirmiş gibi. Ben de gülünce feleğin çemberinden geçmiş bir kadından dikkate alınmamış bir kız çocuğuna kaydı Amira'nın sesi. Ben Asmahan'ı tutuyorum. Yani seviyorum işte. Herkes kazanan kadını tutacak diye bir şey yok. Meryem gülümsemeye uğraştı. Erkek gibi kadınların kazandığını mı sanıyorsun tatlım? Şarkı ve konuşmamız öyle bir bitti ki bulutların mehtaptan geçişini duyduk. Gece böyle bitecekti, viski bitmişti zira. Ama işte Meryem yeniden efelini giyinip üzerine genç ve bıçkın bir sesle birden bağırdı. Madam, madam, iyi geceler, afiyet olsun. El bardağı irkilerek kavradı, düşündü, el şaşırdı, bakındı. Sonra yüz ele doğru eğilip elin duyduğu uzaktan gelen sese baktı. Bizi gördü. Belden yukarısı beyaz gecelikli üç kadın, ellerinde üç kadeh, boş. Doğruldu, üç ömrü daha varmış gibi ağır. Belki gülümsedi ama o kadar kırışıktı ki yüzü anlaşılmadı. Kadehini kaldırdı bize doğru. Biz de kaldırdık. Elle, kolla, sarhoş insanların içtenliğiyle selamladık yaşlı kadını. La Strada tarzı. Sonra bir dakika dedi eliyle, bir dakika. Titreyerek. Bir plak yerleştirdi. Fikrini duyduk. Tatlı, efkarlı, anlayanın anlayacağı bir espri yapma fikrinin aklından geçtiğini duyduk. Sonra şarkı başladı. Var da söylüyordu. Ah zaman, ne zamandır yok aşk. Güldük. Espriyi anladığımızı anlasın diye yüksek sesle güldük. İşte her şey böyle başladı. Birbirinde birbirini yoklayarak ilerleyen, içine sığındıkları bu hikayeden başka gidecek yeri olmayan, üç kadın olduğunu sanan dört kadındık. İlacımızın birbirimizde gizli olduğunu bilmediğimiz gibi insanlığı kötülüklerden koruyacak merhemi birlikte icat edeceğimizden de bir haberdik. Birazdan anlatacağım tuhaf olaylar aynen anlatacağım şekilde cereyan etti. Umarım olanlara benim bile inanmakta zorlanmam sizi etkilemez. Birinci ayrımın sonu sayfa 14.